Ayrım 36, Grizu 4, 2. Mükellefiyet, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 426. Lambacı, yatmaktan başka her şey bana zor geliyor. Abbas 2 saatten beridir ruhsal yıkıntısını genişleterek ve sabrederek TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'nün önünde baş mühendisi bekliyordu. Küçük çıkarlardan ve kuşkulardan başlarını kaldırıp hayata rahatça bakamayan insancıklar Abbas'a Amele Birliği Hastanesi'nden çıkarken iki koltuk değneği vermişler ve kuşkulu zanlıyla emekliye ayırmadan 3 haftalık raporla evine göndermişlerdi. Raporun süresi dolduktan sonra Kozlu'ya iş yerine gelmiş, baş mühendisle görüşmesi gerektiğini öğrenmiş ve kendisine gösterilen kapının yanında beklemeye başlamıştı. Kazadan sonra kendisini göçertmeli uzun ayak yöntemiyle kömürü alınmış eski bir üretim boşluğu olarak hisseden Abbas, daha sonra zayıflamış, yitirilmiş bir bilinç sahasında doğası ve efsunu derin bir alemde gezinen, isimleri sıfat olarak kavrayan tek ayaklı bir ruh halini almıştı. Soldaki koltuk değneği omuzuna ve kesik bileğine birer kayış ile tutturulmuştu. Yürürken tek bacağına ve kollarına ustaca dayanıyor, tuz buz olmuş ve birbirlerine tutturulmamış parçalarının hassas dengesiyle yürüyen bir mucizeyi andırıyordu. Çevresindeki kıpırtılara artık eskisi gibi dikkatle bakmıyordu. Alnı insan ve eşya ile olan bağlantılarından kurtulmanın yarattığı tatlı bir rahatlıkla genişlemiş, bu durum gözlerini ve gözlerindeki çocuksu merakı hatırı sayılır bir şekilde küçültmüştü. Zonguldak'tan gelen baş mühendisin iyimser ve güleç havası Abbas'ı görünce değişti. Az sonra konuşacağı adam mavi yeşil kırmızı alev topunun savurup attığı, baretini yakıp kararttığı kazazedelerden değildi. Çok önceleri madenden firar eden, çalışmamak için elini bileğinden kesip atan, son olarak da tahlisiye ekibine katılan, amele kurtaracağına bacağını mahsustan ezdiren yaramaz adamlardan biriydi. ''Gel bakayım'' diye homurdandı, masaya geçti, koltuğuna kuruldu. ''Şu sandalyeyi çek otur.'' Masa çekmecesinden meşin kaplı kalın bir dosya çıkardı. Abbas'ın durumuyla ilgili sayfalara, özellikle de katıldığı tahdisiye ekibindeki kişilerle Hayri Çavuş'un ifadelerine hızlı bir göz attı. ''Bana kaza anında bacağını neden kayanın altına sokup ezdirdiğini anlatmanı istiyorum.'' Abbas soruyu ve sorunun soruluş tarzını bekliyormuş gibi gayet rahat karşıladı. Baş mühendisin bal mumu maskesini andıran yüzünü dikkatle süzerken kendinden emin ve metin bir sesle ''Bacağımı kayanın altına sokup ezmedim'' dedi. ''Kayanın altından geçtim, bacağımın birini çektim, diğerini de çekmeye kalmadan kaya bacağıma bindi.''
''Bana hikaye okuma Abbas, doğruyu söyle. Ben seni biliyorum. Madenden firar ettiğini, amcan oğlu Hurşit'i de beraberinde götürdüğünü biliyorum.'' Kolunu kestiğini, kaza süsü verip yalan söylediğini, ameliyi kapatılan sendikaya kaydettirmen için gizli gizli faaliyet gösterdiğini, iki kere polise düştüğünü, hepsini biliyorum.
Abbas kendini karakolda polis şefinin karşısında hissetti. Hayat oransız, onulmaz, kara bir dert olarak yine gelip karşısına dikilmişti.
''Bana inanmıyorsanız Hayri Çavuş'a sorun.''
''Sordum, sen bacağını Hayri Çavuş enkazın altından çıkıp gittikten sonra ezdirmişsin.''
''Benim bacağımı kayanın altına sokup ezdirdiğimi Hayri Çavuş mu söyledi?''
Abbas'ın korkunç gerçeği farkında olmadan sorduğu soruyla itiraf ettiğine inanan baş mühendis gülümsedi acı acı.
''Hiç kimse senin bacağını kayanın altına sokup ezdirdiğini söylemiyor. Söylemesine de gerek yok. Senin geçmişin ve şu anda ağzından çıkan sözler her şeyi ayan beyan gösteriyor. Şu haline bak. Şu halin bile bir fikir vermiyor mu? En az kullandığın uzuvlarını, sol kolunu ve sol bacağını sakatlıyorsun.''
Çekmeceyi yeniden açtı, çıkardığı hançeri masanın üstüne koydu.
''Bu hançer kimin?''
''Benim.''
''Evet, bu hançer senin. Palaska'nın altından çıkan bir suç unsuru. Bu hançerle madene girmenin yasak olduğunu pekala biliyorsun. Buna bir kalem geçelim, bana şunun cevabını ver. Neden taşıyorsun bu hançeri?''
''Hayri Çavuş'u öldürmek için.''
Baş mühendis değiştirilemez, indirgenemez bir ruhla söylenen söz karşısında afalladı. Sözün gerçeğe değil çarpıtmaya, inkâra ve cürete dayanan taşlaşmış bir kafadan çıktığı inancındaydı. Suçlunun yanmış yüzüne bakarken ateşe mahsustan girenlerin değişik organlarını, değişik aletlerle sakat edenlerin, deliliğe vuranların, mahpushaneye girmek için bilerek mazarrat çıkarıp suç işleyenlerin, defalarca firar edenlerin yüzleri canlandı gözlerinin önünde.
Daha önce yaptığın gibi yalana ve inkara sığınıyorsun. Altından kalkamayacağın iri sözlerle beni kandıracağını mı sanıyorsun?
Ben hayatımda size bir kere yalan söyledim. O da kolumu kestiğimde.
Söz baş mühendisin hoşuna gitti. Kendi kalıbına ve hükümranlığına karşı çıkan pervasız özgür bir düşünceyle yüz yüze olduğu sanısına kapıldı. Karşısına dikilen bu tek kollu, tek bacaklı inkarın samimi yanından girerek gerçeğe bir nebze yaklaşabileceğini umdu.
Senin asıl gayen mükellefiyetten kurtulmak değil mi diyerek arkaya yaslanıp bir sigara yaktı.
Doğru diye mırıldandı Abbas. Mükellefiyetten kurtulmak için her şeyi göze alırım.
Baş mühendis içinden saygı duydu. Çoğalan firarları anımsadı hemen. Koca devletin ahiret pazarında yensiz gömlek, tek bacak ve tek kolla gezinen maymun yüzlü bir adamla boşuna vakit kaybettiğini düşündü.
Bacağını mahsustan sakatladın değil mi?
Hayır.
Yazık. Hayatı itirafa ve inkara dayanan adımlarla kurmaya çalışıyorsun. Gül ağacından işlenmiş kapağının iç kısmı aynalı bir kutu taşıyacağına kendini sakatlamak için hançer taşıyorsun. Benim senin için yapacağım hiçbir şey yok. Seni emekliye ayırmayacağız. Ceza da almayacaksın. Çalışmaya devam edeceksin. Lambacılık yapacaksın. Şimdi çık git, Mansur Çavuş'a söyle buraya gelsin. Ne zaman nasıl yapacağına o karar verecek.
İzmaritini kül tablasına bastırdı. Abbas'ın kalkışını dikkatle izlemeye koyuldu.
Lambacılık yaparken madene belki bir faydan olur. Oradan geçen her madenci lamba ışığında seni görünce kendisini sakatlayan bir madencinin mükellefiyetten kurtulamayacağını anlar. Sen görünüm olarak buna çok müsaitsin. Madencilerin nazarları da seni belki ıslah eder.
Abbas aşağılanma duygusu içine girmedi. Sevmediği insanla kendi arasındaki uçurumu derinleştirmeye tutkun olan baş mühendisin aslında böyle konuşmakla kendisini aşağıladığını düşündü ve acıdı ona. Koltuk değneklerine dayanarak hiçbir şey demeden ayağa kalkarken göz ucuyla masadaki Ulus gazetesine ve Karakin Efendi'nin balıkçılık kitabına baktı. Kapıya doğru yürüdü. Baş mühendisin kendisini arkadan seyrettiğini ve lanetler yağdırdığını düşünerek dışarı çıktı. Kapının önünde yetim anası, yoksul kullukçusu olarak tanınan Arife abla ile karşılaştı. Yanında kızları Mine ile Neriman vardı. Varlığını yardım ve teselliyle özdeşleştiren Arife abla, kazada parçalanan oğlunun parasını almaya gelmişti. Abbas'ı görünce irkilmiş bir acı ve merakla,
''Geçmiş olsun uşağım'' dedi Abbas'ın cevabını beklemeden, muhtemedi kastederek, ''Beyhude'nin oğlu içeride mi?'' diye sordu.
Kadının etrafa buram buram leylak kokusu yaydığını fark eden Abbas, boşluğu olduğu gibi hemen, efsunlu bir aynanın karşısındaymış gibi kadında kendini gördü. Mustarip munis bir sesle,
''Hayır, onun yeri bura değil'' dedi. ''Şu karşı kapıya sor. Lakabını da kullanma. İşitirse kızar. Adını söyle.''
''Doğru, doğru'' diye kafasını salladı kadın. ''Adını söylemek lazım. Adı Mehmet. Bizim orada mezbele Mehmet derler.''
''Mezbeleyi söyleme, kızar.''
''Tamam'' diyerek kızlarıyla birlikte gösterilen kapıya doğru yürüdü Arife abla. Abbas ortalıkta yersiz, meskensiz, mecelsiz kalmış gibi gezinen insanları süzdü. Ön kapıdan ablasıyla içeri giren küçük bir kızın beyaz kurdelesine takıldı bakışları. Kurdeleyi beyaz bir güvercin olarak hayal etti. Fundalarla kaplı tepelerde bir kayanın dibine sığınıp boyutsuz hayaller kurmak, düşünmek, her düşünce uğrağında saatlerce oyalanmak geldi içinden. O an oradan geçmekte olan vinççi Yılmaz'ı gördü.
''Yılmaz'' diye seslendi. ''Mansur Çavuş'u bulsan da baş mühendisin kendisini çağırdığını bir söylesen.''
''Fesat Kemal geliyor, ona söyle.'' diye başından savdı vinççi.
Az sonra kapıda Kemal Çavuş göründü. Abbas durumu Kemal Çavuş'a söyledi. Mansur Çavuş'un geleceği haberini alınca olduğu yerde beklemeye başladı. Birkaç dakika sonra Mansur Çavuş göründü. Abbas'a geçmiş olsun diyerek doğruca baş mühendisin odasına girdi. Abbas Mansur emminin başka bir iş için geldiğini ama baş mühendisin sorunu kendisine söyleyeceğini düşünerek bekledi. Çavuşun odada kalması fazla sürmedi. Öksürerek dışarı çıktı. Sağ elini Abbas'ın omuzuna koydu babacan bir edayla ''Beni takip et gözüm'' dedi. Abbas girdikleri binada lambasını kemerine taktı, çizmesini ayağına geçirdi. Birlikte kuyuya gittiler. Kuyunun yan yana duran asansör kafeslerinden birine birlikte bindiler. Mansur emmi kuyudan inenin boş araba değil insan olduğunu kuyunun dibindeki makiniste bildirmek için çana 5 kere vurdu. Karşılıklı birbirlerini süzerek inişe geçtiler. Çavuş Abbas'ın görünümünden etkilendi. 38 yıllık madencilik yaşamında bir kolu bir bacağı olmayan ve yüzü derinlemesine yanan bir madencinin çalıştırıldığına ilk kez tanık oluyordu.
''Sen de Bolulu Keramettin gibi bacağını mahsustan mı ezdirdin Abbas?''
Çavuşun sesine sinen acının ve insafın derinliği karşısında saygıyla sustu Abbas. İnsanların gerçeği öğrenip öğrenmemesini eskisi kadar önemsemiyordu artık. Nasıl olsa 100 yıl sonra her şey unutulacaktı. Yerin altında çalışan 10 binlerce insan ölecek, onların yerini alan yeni 10 binler de ölecek, taşa toprağa karışacaktı. Bu dünyada herkes sakattı. Sakatlıkları görünmeyenler, görünenlere acıyorlardı. Halbuki asıl acınacak olanlar da onlardı. Abbas'ın cevap vermeyişini kabullenişe yordu Mansur emmi. Kafes yerin 200 metre derinliğinde durdu. Kafesten çıkıp tek tük lamba ışıklarının titreştiği ana galerinin dipsiz karanlığına daldılar. Mansur çavuş hızını Abbas'ın koltuk değneklerine göre ayarladı. Karşıdan gelen lambanın sahibini anlamak için lambasını kaldırdı. Burnunun yerinde yanları kıllanmış iki frengi deliği ve iki küçük gözle karşılaşınca yaşlı söküm ustasının önünde durup ''Senin bu yaşta çalışman doğru değil Zihni'' dedi. Doğru diye lambasını kaldırdı, bakışlarını Mansur'un arkasında Abbas'ın sedef kabuğu gibi parlayan yüzüne dikti. Kendisinin çalışmasına karşı çıkan çavuş tek kollu tek bacaklı bu adamı nereye götürüyordu?
''Yatmaktan başka her şey bana zor geliyor.''
Islanmış bir çift triko çorabı tutan sol elini davaya kaldırınca ocağın arabını çağrıştırdı.
''Yalnız şu var ki kellefiyet, yani mükellefiyet, yakında bitecek. Bu sözümü altın suyuyla karanlığa yaz, unutma. Deme ki demedi.''
Taş galerinin genişlediği yere geldiler. Taban kabarması ve yan çeperlerde oluşan gerilme yoğunluğundan dolayı tahkimatla tavan arasındaki ağaç sarmalların ezildiği bir yerde durarak sıcaklık-derinlik ilişkisi ve tüm kayaçların ısısal özelliklerinin tespiti konusunda tartışan iki mühendisi selamlayıp geçtiler. Galerinin çeperine oyulmuş büyükçe bir höyüğün önünde durdular. Girişi çamurlu ve yüksek olan höyükte eski tahkimat direklerinden derme çatma yapılmış bir peykede 40 yaşlarında bir lambacı oturuyordu.
''Merhaba Şevket.''
Lambalar olmasa ayaklardan yer üstündeki eleme tesislerine bir tek kömürün dahi çıkarılamayacağına inanan Şevket, o an müzisyenler, köçekler, falcılar, tombalacılar, bohçacılar, hamallar, ayakkabı boyacıları, simit ve sigara satıcılarından oluşan oğlunun ikinci makastaki düğününü ve de düğünden hemen sonra çuvala konan oğluyla oğlunun yanına getirilen ve kocasına iyi bakacağına dair şahitlerin huzurunda yemin ettirilen gelinini düşünüyordu.
''Merhaba Mansur Efendi'' diyerek ayağa kalktı.
Yıllar önce damlarda hıraç usta ile artinin yanında katran işçiliği yaparken kafası üstü düştüğü için söyleneni kavramakta güçlük çekiyordu.
''Abbas senin yanında bir hafta kalacak'' diye söze girdi Mansur emmi. ''Ona lambacılığı öğreteceksin. Bir hafta sonra işini terk edip İhsaniye'de sökümcü yedeği olarak işbaşı yapacaksın.''
''Şimdi anlayamadım. Lambacılığı kim öğretecek? Abbas mı ben mi?''
Mansur emmi kendisini çoban yıldızına, çevresindeki yıldızları da içindeki iyi duygulara benzettiği için herkese sevecen yaklaşan Şevket'in arazını hoşgörüyle karşıladı ve söylediklerini sabırla tekrarladıktan sonra
''Anladın mı?'' diye bastırdı. ''Anlamadıysan bir daha anlatayım.''
''Anladım anlamasına da bu kolay iş için bir hafta yanımda oturmasına ne lüzum var? Lambalar kilitlidir. Lambası sönen amele lambasını yaktırmak için Abbas'a gelecek. Abbas da kilit dili mıknatısla lambayı açık yakacak. Lüzum ederse camını silecek. Hepsi bu. Tek kolla cam nasıl silinir onu da Allah bilir.''
''Neyse sen dediğimi yap Şevket, tamam mı?''
''Tamam, istenen camı lambayı getiren de siler.'' diyerek çavuşun gidişini başını iki yana sallayarak tebessümle izledi.
Tebessümünü Abbas'a çevirince ciddileşti, acıyla süzdü selefini. Ağızlardan çıkan bir hafta ibaresini hemen unuttu.
''Şimdi ikimiz bu lamba nezarethanesinde yan yana oturup yıllarca lambacılık mı yapacağız?''
''Hayır, sen bir hafta sonra sökümcü yedeği olarak işbaşı yapacaksın. Ben de burada lambacılık yapacağım.''
''Ben hem lambacılık hem de sökümcülük mü yapacağım?''
''Hayır, hayır, sen lambacılığı bana öğrettikten sonra burayı bana bırakıp gideceksin. Yeni bir işte sökümcü yedeği olarak çalışacaksın.''
Aradığı gerçeğe hiçbir zaman rastlamayan ve kendisine soru sormayan sakin bir adam olduğu için tepki göstermedi.
''Beni gene 5 sene evvel çalıştığım işe verdiler. Şaşkının şaşkın adaletine hiç şaşmam. O işte çalıştığım zaman kuzuların gördüğü düşleri görürüm.
36. ayının sonu. Sayfa 433.